Ayrım 7.
Akademik psikolojide yaratıcılık konusunun ele alınışı bu yüzyılın ilk yarısında William James'ten bu yana bilim dışı, rahat kaçırıcı, esrarlı ve öğrencilerin lisans sonrası bilimsel çalışmalarını saptırıcı olarak görüldüğü için ondan sakınıla gelmiştir. Yaratıcılık üzerine çalışmalar yapıldığında ise bunlar yaratıcı kişilere kendi yaptıklarının gerçek yaratıcılığın yanına bile yanaşamadığını hissettirecek kadar kenarda kalmış alanlarla ilgileniyorlardı. Aslında sözünü ettiklerimiz öylesine apaçık ya da konu dışıydı ki sanatçıları "Evet ilginç ama yaratıcı edim sırasında bende olup bitenler bunlar değil" dedirterek gülümsetiyordu. Son 20 yıldır bir değişimin olmakta oluşu sevindirici ama yaratıcılığın hala psikolojinin üvey evladı olduğu da bir gerçek. Durum psikanaliz ve derinlik psikolojisinde de daha iyi değil. Derinlik psikolojisinin yaratıcılık kuramlarının aşırı sadeleştirilmişliği ve yetersizliğini bana apaçık kanıtlayan 20 yıl öncesinin bir olayı gayet iyi hatırımda. Bir yaz 17 sanatçıdan oluşan bir toplulukla Orta Avrupa'da seyahat ediyor, köy sanatı üzerine çalışıyor ve resim yapıyorduk. Viyana'ya geldiğimizde sürdürdüğü yaz okuluna devam ettiğim ve bizzat tanıdığım Alfred Adler bizi özel bir konuşma için evine davet etti. Oturma odasındaki konuşmasında yaratıcılığı telafi etme olarak compensation kuramlaştırmasına değindi. İnsanlar sanatı, bilimi ve kültürün diğer yanlarını kendi yetersizliklerini telafi etmek için üretirler. Kabuğunun içine istenmeden giren bir kum zerresinin üstünü örtmek için inciyi üreten istiri diye sık sık basit bir örnek olarak gösterilir. Adler tarafından yüksek düzeyde yaratıcı bireylerin yaratıcı edimleriyle bir eksikliği ya da organ geriliğini nasıl telafi ettiklerini göstermek üzere verilen birçok tanınmış örnekten biri de Beethoven'ın sağırlığıydı. Adler uygarlığın da insan tarafından hayvan dünyasındaki diş ve pençe yetersizliklerinin yanı sıra kendilerini hiç de dostane bir konumda bulmadıkları yer kabuğundaki görece zayıf konumlarını telafi etmek için yaratıldığına inanıyordu. Adler ardından bir sanatçı topluluğuna hitap ettiğini tümüyle unutup odaya bir göz gezdirerek "Pek azınızın gözlük kullandığını görüyorum. Sanırım sizler sanatla ilgilenmiyorsunuz" dedi. Böylece bir telafi kuramının aşırı sadeleştirmeyle nerelere varılabileceği dramatik bir biçimde sahnelendi. Adler'ın kuramının belli bir değeri var ve bu alanda çalışanların gözden uzak tutmaması gereken önemli kuramlardan biri. Ama bu kuramın hatası yaratıcı süreçle olduğu gibi ilgilenmemesi. Bir bireydeki telafiye yönelik eğilimler onun yaratısının alacağı biçime etki edecektir. Ama yaratıcılık sürecinin kendisini açıklayamaz. Telafiye duyulan ihtiyaçlar, kültürdeki ya da bilimdeki özel bir yönelime ya da kavislenişe etki ederler. Ama bilimin ya da kültürün yaratılmasını açıklamazlar. Bunun farkına vardığım için psikoloji mesleğimin başından beri yaratıcılığı açıklamaya çalışan kuramlara karşı hatırı sayılır bir şüphecilikle yaklaştım. Ve kendime şu soruyu her zaman sormayı öğrendim. Kuram yaratıcılığın kendisiyle mi ilgileniyor, yoksa sadece yaratıcı edimin bir ürünüyle, kısmi, sathi bir çehresiyle mi ilgileniyor? Psikanalizin geniş ölçüde başvurulan, yaratıcılık üzerine diğer kuramların iki öz niteliği vardır. Bir kere indirgeyicidirler, yani yaratıcılığı bir diğer sürece indirgerler. İkincisi, yaratıcılığı genellikle nevrotik ruh hallerinin özgür bir dışa vurumu olarak kurarlar. Psikanalitik çevrelerde yaratıcılığın sık kullanılan tanımı egoya hizmet eden bir gerilemedir, regression. Zaten gerileme teriminin kullanılması indirgemeci yaklaşımın açık bir göstergesidir. Empatik yaklaşmayı benimsediğim için yaratıcılığın bir diğer sürece indirgenerek anlaşılmasını ya da özde nevrozun bir dışa vurumu olarak alınmasını kabul etmiyorum. Yaratıcılığın kendi özel kültürümüzde ciddi psikolojik sorunlarla bütünleştiği muhakkak. Van Gogh çıldırıya kapıldı. Gauguin içe kapanık, şizoid görünüyor. Poe alkolikti ve Virginia Woolf ciddi bir çöküntü içindeydi. Yaratıcılık ve özgünlüğün kültürlerine uymayan kişilerde bütünleştiği apaçık. Ama bu zorunlu olarak yaratıcılığın nevrozun ürünü olduğu anlamına gelmez. Yaratıcılığın nevrozla bütünleşmesi karşımıza bir ikilem çıkarır. Yani sanatçıların nevrozunu psikanalizle tedavi edersek artık yaratmayacaklar mı? Diğerleri gibi bu çatallanmanın kökü de indirgeyici kuramlarda. Daha ileri gidersek yüceltme, sublimation ile ima edildiği gibi efekt ya da dürtünün aktarılıp yer değiştirmesi yoluyla yaratıyorsak ya da yaratıcılığımız telafi ile kastedildiği gibi sadece bir başka şeyi başarmaya çabalamanın yan ürünü ise tam da yaratıcı edimimizin değeri bir sahte değer olmaz mı? Yeteneğin hastalık, yaratıcılığında nevroz olduğunu sokuşturmaya çalışan bu savlara karşı gerçekten güçlü bir tavır almalıyız. 1. Yaratıcılık nedir? Yaratıcılığı tanımlarken bir yandan sahte biçimleriyle, yani yüzeysel bir estetizm olan yaratıcılıkla arasındaki ayrımı ortaya çıkarmamız gerekir. Diğer yandan da yaratıcılığın otantik biçimini, yani yeni bir şeye varlık kazandırma sürecini. Can alıcı ayrım, yapmacıklı, hüner ya da oyunda olduğu gibi sanat ile has sanat arasındaki ayrım. Bu ayrım, sanatçı ve felsefecilerin yüzyıllardan beri belirgin kılmaya uğraştıkları bir ayrımdır. Mesela Platon, şair ve sanatçıları gerçekliğin altıncı halkasına indirdi. Çünkü onların gerçekliğin kendisiyle değil sadece görünüşleriyle ilgilendiklerini söyledi. Bezemecilik olan sanattan bahsediyordu, yaşamı güzelleştirmenin bir yolundan, suretlerle ilgilenmekten. Ama daha sonra yazdığı etkileyici diyaloğu, simpozyumda gerçek sanatçılar ile neyi kastettiğini anlatır. Yeni bir gerçekliğe yaşam verenlerdir bunlar. Bu şair ve diğer yaratıcı kişilerin varlığın kendisini ifade edenler olduğunu belirtir. Kendi ifademle insan bilincini genişletenler bu kişilerdir. Onların yaratıcılığı bir insanın dünyada kendi varlığını yapışının en temel görünüşüdür. Yaratıcılık üzerine sorgulamalarımızın yüzeyselliğin ötesine geçebilmesi için yukarıdaki ayrımı netleştirmeliyiz artık. Burada ilgilendiğimiz hobiler, kendi işini kendin gör akımları, pazar günü ressamlığı ya da boş zaman doldurma biçimleri değil. Yaratıcılığın anlamı sadece hafta sonları yapılan bir şey olduğu düşüncesinden başka nerede bu kadar feci yitirilmiştir? Yaratıcı süreç, sayrılığın sonucu olarak değil, duygulanımsal, emotional sağlığın en yüksek derecedeki betimi, normal kişilerin kendilerini gerçekleştirme edimlerinin bir dışa vurum olarak keşfedilmeli. Yaratıcılık sanatçının olduğu kadar bilim adamının, estetin olduğu kadar düşünürün emeğinde görülmeli. Ve yaratıcılığın erimi, ola ki modern teknolojinin kaptanlarında ya da bir annenin çocuğuyla normal ilişkilerinde ortaya çıksın, çizilip sınırlandırılmamalı. Yaratıcılık Webster'ın yerinde belirtişiyle yapma, varlığı ortaya çıkarma sürecidir. 2. Yaratıcı süreç. Yaratıcı sürecin doğasını soruşturalım artık ve yaratıcı edim anında bireylerde gerçekte neyin cereyan ettiğini mümkün olduğunca eksiksiz biçimde anlatmaya çalışarak yanıtlarımızı araştıralım. Kendilerini tanıdığım, onlarla çalışmış olduğum ve bir bakıma bizzat onlardan biri olduğum için daha çok sanatçılardan bahsedeceğim. Bu diğer etkinliklerdeki yaratıcılığı önemsemediğim anlamına gelmez. Yaratıcılığın doğası üzerine bundan sonraki çözümlemenin tüm insanların yaratıcı anlarına uygulanabileceğini varsayıyorum. Yaratıcı edimde dikkatimizi çeken ilk şey bir karşılaşma olmasıdır. Encounter. Encounter, ters, karşıt, karşı, doğru, aykırı, aleyhte, çevirenin notu. Sanatçılar resmetmeyi amaçladıkları kır manzarasıyla karşılaşırlar, ona bakarlar, onu şu ya da bu açıdan gözlerler. Onun içine emildiklerini, yutulduklarını söyleyebiliriz. Ya da soyut ressamların durumunda olduğu gibi karşılaşma, sonradan paletteki göz alıcı renklerde ya da tuvalin katı cezbedici beyazlığında kendini dışa verecek bir fikirle, bir iç hayalle olabilir. Boya, tuval ve diğer malzemeler burada karşılaşmanın ikincil kısmını oluştururlar. taslamam koyacak olursak karşılaşmanın dili ortamıdırlar. Ya da bilim adamı benzer bir karşılaşma durumunda deneyleriyle, laboratuvar göreviyle yüz yüze gelir. Karşılaşma iradi bir çabayı, yani istem gücünü, willpower, içerebilir de, içermeyebilir de. Mesela sağlıklı bir çocuğun oyunu da karşılaşmanın esas özelliklerine sahiptir ve bu oyunun yetişkinin yaratıcılığının önemli ilk örneklerinden biri olduğunu biliyoruz. Esas nokta iradi çabanın varlığı ya da yokluğu değil, gömülmenin, daha sonra ayrıntısıyla değineceğimiz yoğunlaşmanın derecesidir. Belirgin nitelikte bir bağlanma, engagement olmalıdır. Şimdi sahte, kaçak yaratıcılık ile has yaratıcılık arasındaki önemli ayrıma geliyoruz. Kaçak yaratıcılık, karşılaşmanın eksik kaldığı yaratıcılıktır. Psikanalizde genç bir adamla çalışırken bunu canlı bir biçimde görebilmiştim. Yetenekli ve mahir olan bu adam, zengin ve çeşitli yaratıcı gizli güçlere sahipti. Fakat her zaman bunları edimselleştirmeden az önce duraksıyordu. Aniden mükemmel bir öykünün fikrini yakalıyor, daha ötesini yazmanın artık sessiz sedasız halledilebileceği dolulukta bir şemayı kafasında kurduktan sonra ise deneyiminin vecdinden aldığı doygunluk içinde zevke dalıyordu. Sonra yazmayı kesip orada duruyordu. Sanki aradığı kendini tam yazmak üzere olan, yazabilecek olan biri olarak görmekti, aradığını bunda buluyor ve ödülünü bundan kazanıyordu. Bu yüzden de hiçbir zaman gerçekten yaratamadı. Bu benim ve onun için oldukça şaşırtıcı bir sorundu. Birçok yandan çözümlemesini yaptık. Babası bir dereceye kadar yetenekli bir yazarsa da başarılı olamamıştı. Annesi babasının yazılarına çok önem verdiyse de diğer sahalarda onu yalnızca küçümsediğini göstermişti. Tek çocuk olan genç adam annesi tarafından pohpohlanmış ve üzerine çok fazla düşülmüştü. Sık sık da babasına tercih edildiği gösterilmişti. Mesela yemeklerde kayırılarak. Hasta açıkça babasıyla rekabet içindeydi ve başarısı halinde lanetli bir tehditle karşı karşıya kalacaktı. Bunu ve bunun gibi şeyleri ayrıntılarıyla çözümledik. Yaşamcıl bir deneyim halkası her nasılsa yitikti. Kaybolmuştu. Bir gün hasta heyecanlandırıcı bir keşif yaptığını söyleyerek içeri girdi. Önceki gece okumaktayken alışageldiği öykü fikirlerinin ani bir akışına dalmış ve bu olaydan her zamanki zevki almıştı. Aynı zamanda belirgin bir cinsel duyguya da kapılmıştı. İlk defa olarak o zaman tam da böylesi beyhude yaratıcı anlarında bu cinsel duyguya hep kapıla geldiğini anımsamıştı. Bu cinsel duygunun hem huzur isteği ve duyumsal memnuniyetin edilgin bir çeşidi, hem de kadınlardan koşulsuz bir hayranlığın arzulanışı olduğunu gösteren karmaşık çağrışım analizlerine girmeyeceğim. Artık bir biçimde belirtmekle yetineceğim netice sadece fikirlerinin yaratıcı infilaklarının annesinden hayranlık, memnuniyet kazanmanın yolu olduğu, annesine ve diğer kadınlara ne mükemmel ne yetenekli biri olduğunu göstermek ihtiyacındaydı. Onlar da güzel ve mağrur bir imge yarattı mı artık yapacağını yapmış, istediğine varmış sayılırdı. Bu bağlamda bakıldığında gerçekte ilgi duyduğu yaratıcılık değil, yaratacak gibi olmaktı. Yaratıcılık bambaşka bir şeye hizmet ediyordu. Artık bu modelin nedenlerini nasıl yorumlarsanız yorumlayın, odaktaki görüntü açık, karşılaşma eksik kalmıştı. Kaçak sanatın özü bu değil mi? Karşılaşma dışında her şey var ve Rankin, artist manik dediği sanatsal teşhirciliğin birçok çeşidinin merkezindeki görüntü bu değil mi? Sanatın bir çeşidinin nevrotik, diğerinin sağlıklı olduğunu söyleyerek geçerli bir ayrım yapamayız. Buna kim karar verebilir ki? Söyleyebileceğimiz sadece yaratıcılığın teşhirci, kaçak biçimlerinde gerçek karşılaşmanın, gerçekliğe bağlanmanın olmadığıdır. Genç adamın peşinde olduğu bu değil. Onun istediği annesi tarafından edilgince kabul edilmek ve hayran olunmak. Bu çeşit durumlarda olumsuz açıdan bir gerilemeden söz etmek çok yerinde olur. Can alıcı nokta ise burada yaratıcılıktan tümden değişik bir şeyden söz etmekte olduğumuzdur. karşılaşma kavramı, yetenek ve yaratıcılık arasındaki önemli ayrımı da daha net kılmamıza yarayacak. Yetenek nörolojik karşılıklara sahip olabilir ve bireye verilen bir şey gibi alınabilir. Bireyin kullansa da kullanmasa da yeteneği olabilir. Yetenek bireyde şu ya da bu olarak ölçülebilir. Ancak yaratıcılık sadece edimde görülebilir. Purist olsaydık, yaratıcı kişiden değil sadece yaratıcı edimden söz ederdik. Bazen Picasso örneğinde olduğu gibi büyük yetenekle birlikte büyük karşılaşmaya, bunun sonucunda da büyük yaratıcılığa sahip olabiliriz. Bazen sahip olduğumuz, birçoklarının Scott Fitzgerald örneğinde hissettiği gibi büyük bir yetenek ve güdük bir yaratıcılıktır. Bazense pek fazla yeteneği olmayan yüksek bir yaratıcılık olabilir. Amerikan sahnesindeki yüksek düzeyde yaratıcı simalardan biri olan romancı Thomas Wolfe'un yeteneksiz dahi olduğu söylenmiştir. Onu böylesine yaratıcı kılan kendini malzemesinin içine tümüyle fırlatması ve bunu söylemek için gösterdiği mücadeleydi. Büyüklüğü karşılaşmasının yoğunluğundan geliyordu. 3. Karşılaşmanın yoğunluğu. Bu bizi yaratıcı edimdeki ikinci unsura götürüyor. Yani karşılaşmanın yoğunluğuna. Gömülmek, emilmek, kapılıp gitmek, bütünüyle dalıp gitmek vesaire. Yaratıcı sanatçı ya da bilim adamının durumunu ya da oyun oynayan çocuğu anlatmakta kullanırlar. Ne isimlerle adlandırılırlarsa adlandırılsın, has yaratıcılık yoğun bir farkındalık, bir bilinç artışıyla nitelenir. Sanatçılar sizin gibi benim gibi yoğun karşılaşma anlarında çok belirgin nörolojik değişiklikler yaşarlar. Artan kalp vuruşu, yüksek kan basıncı, boyadığımız sahneyi daha canlı görebilmemiz için gözlerin kısılarak görüşün daralıp yoğunlaşması, çevremizdeki şeylere karşı zamanın geçişine olduğu gibi kayıtsızlaşma. İştahımızın kesildiğini duyumsarız. Kişiler yaratıcı edim esnasında yiyip içmekle ilişkilerini kesip yemek zamanının geçtiğini fark etmeden çalışmalarına devam edebilirler. Tüm bunlar otonom sinir sisteminin rahatlık, huzur ve beslenme ile ilgili olan parasempatik bölümünün işlevinin engellenmesi ve sempatik sinir sisteminin etkinleşmesiyle ortaya çıkarlar. Ve ne ilginç ki tam burada karşımıza Walter B. Cannon'ın kaçma savaşma mekanizması olarak anlattığı görüntü karşımıza çıkıyor. Organizmanın savaşmak ya da kaçmak için harekete geçirilmesi. Bu geniş anlamda kaygı ve korkuda bulduğumuzun nörolojik karşılığıdır. Oysa sanatçı ya da yaratıcı bilim adamının hissettikleri kaygı veya korku değildir, coşkudur. Bu sözcüğü mutluluk ya da hazza karşıt olarak kullanıyorum. Sanatçının yaratma anında duyumsadığı memnuniyet ya da tatmin değildir. Bu sonra gelir, geceliğin içkisini yudumladığında ya da piposunu tüttürdüğünde. Daha çok coşkudur bu. Bilincin artışıyla at başı giden, kişi kendi gizil güçlerini gerçekleştirirken akıp giden duygu olan coşku. Farkındalığın bu yoğunlaşması, bilinçli veya istençli bir amaçla bağlantılı olmak zorunda değildir. Dalgınken, rüyalarda ya da bu gibi bilinç dışı düzeylerde meydana çıkabilir. İçkin bir profesör açıklayıcı bir öyküye değinmişti. Özel bir kimyasal formülü bir zamandır başarısız bir biçimde araştırmaktaymış. Bir gece uyurken rüyasında formülün neticelenmiş bir şekilde karşısına çıktığını görmüş. Uyanmış, karanlıkta eline geçen tek şey olan bir bez parçasına formülü heyecanla yazmış. Fakat ertesi sabah kendi çiziktirdiklerini okuyamamış. Ondan sonraki her akşam yatmadan önce düşünü tekrar düşleme umuduyla yatmaya başlamış. Şansa bakın ki birkaç akşam sonra bunu becermiş ve formülü kaydedebilmiş. Bulduğu formül araştırdığı formüldü ve sayesinde Nobel ödülünü kazandı. Bu kadar dramatik bir biçimde ödüllendirilmesek de hepimizin benzeri deneyimleri olmuştur. Biçimlendirme, kurma, yapma süreçleri o anda bilincinde olmasak da sürüp gider. William James bir keresinde yüzmeyi kışın, kaymayı yazın öğrendiğimizi söylemişti. Bu görüngeleri yorumlarken ister bilinç dışının bir takım formülleştirilmiş terimlerini kullanın, isterseniz bunları biz üzerlerinde çalışmazken bile sürüp giden bir takım nörolojik süreçlere bağlayan William James'i izlemeyi tercih edin ya da benim yaptığım gibi bir başka yaklaşım seçin. Açık olan şey yaratıcılığın, yoğunlaşmanın değişik derecelerinde bilinçli istencin doğrudan kontrolünde olmaksızın sürmekte olduğudur. Bu yüzden bahsettiğimiz farkındalık artışı kendi kendinin bilincinde olmak anlamına gelmez. Daha çok kendini bırakmak ve mas olmakla bağlantılıdır ve kişiliğin tüm düzeylerinde birden bir farkındalık artışını kapsar. Ama şunu hemen eklemeliyim, dalgınlık esnasında gelen bilinç dışı kavrayışlar ya da yanıtlar durduk yerde vurup kaçmazlar. Gerçekten de kendimizi gevşettiğimiz zamanlarda bir fantazide ya da oyunu çalışmaya yeğlediğimizde ortaya çıkabilirler. Ama çok açık olan, üzerinde kişinin kendini vererek ve büyük emek harcayarak çalıştığı alanlara mahsus olmalarıdır. İnsan varlığındaki amaç, istem gücü diye isimlendirmeye alıştığımız görüngüden çok daha karmaşık bir görüngüdür. Amaç, yaşantının tüm düzeylerinde birden seferberliktir. Kavrayışlara sahip olmayı isteyemeyiz. Yaratıcılığı isteyemeyiz ama kendimizi adayışın ve teslimiyetin yoğunluğuyla karşılaşmaya vermeyi isteyebiliriz.